kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Uyarı, bu podcast'te bahsi geçenler kimileri için tetikleyici olabilir. Vulvalar ve vajinalar hala gözden kaçırılmaya, yanlış anlaşılmaya, üzerinde patronluk taslanmaya ve ihlal edilmeye devam ediyor. Vulvalar ve vajinalarla alakalı vahim bir durum daha var ki, o da neredeyse tek tipleştirilmeye çalışılmaları. Vulva sahipleri vulvalarından utandırıldıkça smear testlerinden kaçınıyor, genç vulva sahipleri arasında labiaplasti talebi artıyor ve kendi kendini temizleyebilen vajina için icat edilen hijyen uygulamaları sektörü patlıyor. Bugün vulva ve vajinada çeşitlilik ve çoğulculuk mesajını verirken hem kişisel hem de toplumsal olan vulva ve vajinaları çevreleyen utancı, bu utanç üzerinden yapılan müdahaleleri ve bu utancın kimlere neler kazandırdığı, neler kaybettirdiğinden bahsedeceğiz. Çok sevgili Rayka Kumru ile vulva ve çevresine yapılan çeşitli müdahalelerden ve tek tipleştirilmeye çalışılan vulvalardan konuşacağız bu bölümde. Hoş geldin Rayka, nasılsın?
Hoş bulduk, iyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim öncelikle konuğum olduğun için bugün.
Ben de teşekkür ederim. Böyle bir işe kalkıştığın için, yaptığın için, alanda daha çok insanın sesinin duyuluyor olması, daha başka insanların da bir şeyler üretiyor olması ve bunu özellikle söyleyeceğim, genç insanların bir şey üretiyor olması bence muhteşem. Buradan da ilgililere duyurulur.
Çok çok teşekkürler. Öncelikle daha dışarılardan başlayalım istiyorum. Vulva ve çevresinden. Vulva ve çevresinin nasıl görünmesi gerektiğiyle ilgili baskılardan. Vulvalarımız hakkındaki görüşümüzü neler etkiliyor? Tırnak içinde mükemmel ve tırnak içinde normal vulva algısını ne oluşturuyor? Bu olması gereken, yine tırnak içinde, vulvaları nerede görüyoruz? Vulvaların nasıl olması gerektiğini bize kimler neler söylüyor?
Bu soruların cevabı dünyayı kurtaracak. düzeyde. En kolay yerden başladığın için teşekkür ederim sana. Öncelikle vulvamızın neye benzemesi gerektiğini çoğunlukla biz kendimize söylemiyoruz. Yani evet. Daha doğrusu evet, yani bu bireyin kendi adına ürettiği bir diyalog ya da bir söylem ya da bir istek değil. Ne kadar öyle gözükse de. Şimdi söz konusu vulva ve aslında vücudun diğer kısımları olduğu zaman kişinin gücünü, kendi adına düşünebilme kabiliyetini yok saymadan bir şeyler söylemenin ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Fakat öte yandan toplumun ve özellikle kapitalist düzenin ve patriarkanın bedenlerimiz üstünde o kadar asırlardır oluşturduğu bir takım söylemler var ki bunları bazen biz kendimizin zannediyoruz. Hiç kendimizin evet. Olmasalar dahi. Ve vulva özellikle çok kapalı, günümüzde daha da saklı, bireyin bazen kendine bile bakmadığı, kendisininkinin neye benzediğini bilmediği bir organ olduğu için aslında vulvalara ve vajinalara dair üretilen söylemler, kendi adımıza belki ürettiğimiz söylemler bize ait olmayan, dışarıdan gelen. Günümüz özelinde ele alacaksak bunun tabii ki bir tarihi var. Birdenbire biz vulvalarımızla ilgili çok kötü hissetmeye başlamadık. Bir tarihi var ama günümüzde daha spesifik olarak bakarsak ben tamamen bu bilgisizlikten ve patriarkal düzenin kadın bedenini ya da vulvası olan insanların bedenini bu kadar baskılaması sonucunda ortaya çıkan boşluktan faydalanan bir sistem olduğunu düşünüyorum. Bu sistemde şey demek istemiyorum, böyle işte kahrolsun kapitalizm gibi bir söylem değil bu. Ama bayağı insanlar bunun üstünden, böyle bir boşluk var burada, biz bundan nasıl gelir elde ederiz? Biz vulvası olan insanların zaten asırlardır bedenleriyle ilgili kendilerini bok gibi hissetmeleri üstüne kurulu düzeni nasıl kendi kârımıza döndürürüz gibi bir algı var. Bu sadece vulvalarla yapılmıyor. Memelerle de yapılıyor, evet. Göbeklerle de yapılıyor, popolarla da yapılıyor, her şeyle yapılıyor.
Peki, ilk olarak pübik kıllardan, yani genital bölge ve etrafındaki kıllardan da bahsedelim istiyorum. Bu tek tipleştirilmeye çalışılan vulvalardan. Dış genitalya ve etrafındaki kıllarla alakalı vulva sahipleri nasıl utandırılıyor? Yani bu kılsızlık takıntısı neden? Kıllar ne işe yarıyor?
kıllar çok işe yarıyor. Aslında pübik kıllar dediğimiz, yani kasıklarda, dış dudaklarda, mons bölgesinde çıkan tüylerin vulvayı hem olası darbelerden, aşınmalardan koruduğu hem de olası enfeksiyonlardan koruduğuna dair bilgi var. Bu bilindik bir şey artık. Artık değil, çok uzun zamandır bilindik bir şey de hala bilemediğimiz şeylerden olabiliyor. Şimdi bu şu demek değil. Şimdi günümüz çağında sabunumuz, suyumuz var, iç çamaşırı giyiyoruz. Dolayısıyla vulvayı dış darbelerden ya da enfeksiyonlardan korumanın birçok farklı yöntemi var. Burada amaç vulvasındaki ya da işte belli bölgesindeki kılları, tüyleri aldıran insanlara bir seks negatif bir söylem oluşturmak da olmamalı bence.
Evet, evet, kesinlikle.
Hani, fakat yine burada biraz önce söylediğim noktaya geri dönüyoruz. Hani sen kıllarını gerçekten özgür iradenle mi aldırıyorsun, yoksa kıllarını bir baskı durumundan dolayı mı aldırıyorsun? Şöyle diyenler oluyor, benim vücudum, benim kararım, sana ne?
Tabii.
Eyvallah, sana ne? Bireysel boyutta hiç önemli değil bence. Yani neden aldırıyorsa aldırsın. O kendisini rahat bırakmamızı istiyorsa da rahat bırakıyoruz kendisini. Fakat benim derdim zaten hiçbir zaman bireyle değil böyle durumlarda. Her zaman sistemle ve sistemik olarak bize aktarılan mesajlarla ilgili. Yani ağda salonuna gidiyor biri bacak ağdası yaptırmaya. Ağdacı ona diyor ki ama bak işte özel bölgeni de alalım. Böyle olmazsan evli kadınsın diyor mesela.
Mesela.
Hani bu mesela bu bana bizzat söylenmiş bir şey. Çevremdeki insanlara da söylenen şeyler. Ya da doktora gidiyorsun, jinekoloğa gidiyorsun. Yani sen orada bir kıl ya da tüy konusunda bir perspektif ya da görüş almak için orada değilsin. Vajinal muayene yapılıyor ve doktor öyle bir yorum yapıyor ki ya bedeninden zaten bacakların açık. Biri tam vajinanın içine doğru zoom in şekilde bakıyor. Çok kırılgan bir nokta birçok insan için.
Kesinlikle.
Böyle bir durumda yani şunları da bir alabilirsin gibi çok zararsız gözüken bir yorum bile aslında bizim beden algımızı yerle bir etmeye yetecek bir şey olabiliyor. Çünkü söylem otorite figüründen geliyor. Bu işi bilen birinden geliyor. Hemen akılda şu dönüyor. Ya bu insan gerek ağdacı gerek doktor gerek neyse. Hı hı. Bu insan hayatı boyunca bir sürü vulva gördü. Demek ki bir bildiği var da bana bunu söylüyor.
Düşünüyoruz. Evet. Peki mesela ne gibi güvensizlikler hissediyoruz? Yani bu güvensizliğin yansıması ne oluyor kıl olduğunda? Mesela ben hatırlıyorum önceden, bayağı önceden seks yapmaya yeni başladığımda kılım var diye sevişmediğim oluyordu. Zaten hani yalarım, yanarım kılım var diye yapmadım falan sekslere yanarım. Ama yani başka ne gibi güvensizlikler hissediyor insanlar? Mesela benim seks yapmamı etkilemişti umurumda olduğu zaman.
Burada birkaç şey var. Birincisi bence bir koku kaygısı var. Hani kıllıysa daha çok kokar kaygısı var. İkincisi kıllı olursa zaten hani heteroseksüel ilişkilerin özelinde bahsettiğim zaman zaten bir erkeğin bir kadına oral seks yapma ihtimali ötekinden çok çok daha düşük.
Evet.
Ya da yoka yakın diyelim. Çölde bulunmuş nimet ya da. Çok genelleyerek konuşuyorum tabii ki. Dolayısıyla eğer kıllı olursa bu sefer işte erkek rahat edemez. Hani bir hijyen kaygısı var. İşte koku olur, ne bileyim tuvalet kağıdı sıkışır, bir şey olur kaygısı var. İkincisi de bir şekilde partnerin bundan rahatsız olacağı. Bu sadece heteroseksüel ilişkiler için geçerli olduğunu düşünmüyorum. Genel anlamıyla sadece heteroseksüel ilişkilerde farklı bir boyuta geçtiğine inanıyorum bu kaygıların. Birçok anlamda. Ama genel olarak partnerin rahatsız olacağı ya lojistik sebeplerden dolayı ya da estetik sebeplerden dolayı rahatsız olacağına dair bir takım kaygılar olabiliyor. Ve işin bence en enteresan kısımlarından bir tanesi de bir araştırma yapılıyor. Heteroseksüel çiftler, yani heteroseksüel insanlar üstüne, heteroseksüel ilişki yaşayan insanlar üstüne. Ve bu ve cis kadınlar üstüne, dolayısıyla kadın diyeceğim şu anda. Kadınlara şey soruluyor. Neden işte vulvanızdaki kılları aldırıyorsunuz? Ve birçoğu partnerimin böyle isteyeceğini ya da gelecekteki partnerimin böyle isteyeceğini düşünüyorum diye cevap veriyor. Erkeklere soruyorlar. Erkekler diyor ki biz tüysüzlükten, kılsızlıktan çok hoşlanmıyoruz çünkü çocuk vulvasına benziyor bu sefer diye cevap veriyor. Dolayısıyla biri ötekinin istediğini düşündüğü için yaptırıyor. Öteki ama o düşündüğü şeyi aslında istemiyor gibi. Böyle bir tutarsızlık da var esasında.
Evet.
Daha kompleks boyutta bu şimdi söyleyeceğim şey benim özellikle çalıştığım bir alan değil. Ama vulvası olan insanların kılsız olmaya dair ki böyle özlem ve ihtiyacını ya da işte erkeklerin ya da penis olan insanların kılsız vulva görme ihtiyacının da nelerden süre geldiğini de çok tartışan insanlar var.
Evet, evet. Peki vulva beyazlatma meselesine ne demeli?
Hiçbir vulva beyaz değil. Nokta. Hani evet. Hiçbirimizin vulvası beyaz değil. En beyazımızın vulvası bile beyaz değil. Dolayısıyla bu beyazlık isteğinin bence koloni tarihiyle evet. çok alakası var. Dünyada genel anlamıyla. Yani bu işte Türkiye'de hep şey denir. Bizde işte siyah ırkçılığı yoktur, renk ırkçılığı yoktur. Hani zor yoktur. Var tabii ki. Bir kere hani beyaz Türk diye bir kavram var.
Evet.
Ne bileyim amele yanığı dediğimiz bir şey var ve bu aşağılanarak söylenilen bir şey. Ne kadar hani amele olmak aşağılanacak bir şey değil fakat amele yanığı dediğimiz şey ve bu tabirler aşağılama için söylenen ve bunların bence sadece iş ya da statü değil ten rengiyle de çok alakası var. Yani Uzak Doğu'da görüyorsun işte cilt beyazlatıcı kremler var. Ne deniyor?
Hindistan'da çılgın işte, bir sektör.
Ha, aynen. Şimdi Hindistan'ın işte Afrika'nın ve Kuzey Amerika'nın tabii koloni tarihi ve cilt rengiyle sınanması bizimkinden çok farklı.
Hı hı.
Fakat bu bizde bu kriterlerin olmadığı ya da bu güzellik standartlarının tırnak içinde söylüyorum olmadığı anlamına kesinlikle gelmiyor. Çünkü hı hı. var. Dolayısıyla ne oluyor? Ben bunu söyleyen doktor bile duydum. Pembiş yapalım sizinkine diyor mesela.
Of.
Yani domuzcuk yavrusu değil bizim vulvamız. Yani vulvan hangi renkteyse senin için doğru renkte.
Evet.
Vücudun hangi şekildeyse senin için doğru şekilde. Yani nokta. Bu kadar basit. Bu beyazlatma furyası yine bak beyaz demek bunun hani sosyolojisi ve tarihi sonsuza kadar konuşulabilir ama çok özetle beyaz demek temiz demek. Beyaz demek pür demek. Beyaz demek pak demek. Beyaz demek daha önce dokunulmamış demek. Bunun aslında hani hem bir etnik ya da ırksal bir bence boyutu da var ya da tarihi var. Bir yandan da temizlik, bakire olma hali, dokunulmamış olma hali ile alakalı çok patriyarkal bir noktaya da değiniyor bence bu istekler. Çünkü mantıken düşündüğün zaman bir insan vulvasını niye beyazlatmaya ihtiyaç duyabilir? Neden beyaz yani? Hani benim aklıma sadece bunlar geliyor.
Bir de evet ben de bayağı öncesinde öyle bir şey duymuştum. Yani işte neden bölgesel daha renk koyulaşmaları olabilir? İşte çünkü işte vulvanı kullanırsan gibi bir mit duymuştum. Hatırlıyorum arkadaşımın annesi söylemişti hatta.
Ya neyse,
o günler geride kaldı.
O arkadaşın annesi artık hayatımızda yok. Mesela kimse penisi olan insanlara şey demiyor. Penisini çok kullanırsan rengi atar gel bak üstüne kimyasal döküp bunu biz beyazlatalım falan demiyor yani.
Evet, evet.
Penisler vulvalardan daha çok ya da daha az kullanılmıyor. Bence daha çok hani kullanılmaktan hani daha çok temasa giriyor olabilir. Çünkü idrar yaparken sürekli bir tutma hali var evet. mesela penisi vulvada olmayan. Dolayısıyla hangisi daha çok aşınıyor dersen penis daha çok kimse penisleri beyazlatsın demiyorum. Penisleri de beyazlatmayalım. Ama burada hani bu argümanın aslında ne kadar tutarsız, ne kadar ikiyüzlü, ne kadar cinsiyetçi olduğunun bir örneği daha bu. Aynısını labiaplasti konuşurken de değineceğim. Unutursam hatırlat bana lütfen.
O zaman hemen geliyorum o konuya. Estetik plastik müdahaleleri konuşmak isteyecektim şimdi. Labiaplasti ile başlayalım o zaman. Labiaplasti ne? Son yıllarda neden labiaplasti terapinde bir artış yaşanıyor dersin?
Bu konu çok popüler bir konu olmaya başladı. Ben sebeplerden birini buna yoruyorum. Bu konudaki popüler kültür öncülerinin arasında işte Goop yer alıyor. Gwyneth Paltrow'un kurduğu bir şirket.
Hatta evet, ona daha sonra da yine
değinecek misin? Okay, evet. Tamam.
Ama yani devam.
Şimdi biz cinsellikle ilgili bilgimizi ve trendlerimizi yurt dışından alıyoruz Türkiye'de. Bunun kısmen sebebi zaten ciddi bir etkisi var yurt dışında olan şeylerin bizim trendlerimiz üstünde. İkincisi ve belki daha da önemlisi ya da benim açımdan daha kritik olanı Türkiye'de cinsellik adına araştırmalar çok sınırlı. Dolayısıyla şimdi biri vulva adına işte beden algısıyla ilgili bir araştırma yapsa bunun mesela 10 yıl önceki ya da belki 20 yıl önceki karşılaştırabileceği datası eksik olacak. Atıyorum. Yani bu konu özelinde değil sadece. Dolayısıyla araştırma sıkıntımız olduğu için biz Türkiye'de tam anlamıyla neler oluyor, hangi sebepten dolayı oluyor, bunlar hı-hı. neyin etkisiyle oluyor bunu her zaman net bir şekilde bilemiyoruz. Ama global trendlerden bahsettiğimiz zaman 2016 yılında bir araştırma yapılıyor ve mainstream yani kolay erişilebilen bildiğimiz porno tüketiminin özellikle vulvası olan insanların benlik algısı ve beden algısı üstünde ve özellikle vulva algısı üstünde olumsuz etki yarattığı ortaya çıkıyor.
Evet.
Şimdi burada çok önemli bir şeyin altını çizmek istiyorum. Burada işte şunu demiyorum kahrolsun porno yasaklansın falan. Çünkü bu gibi söylemler hep buraya çekiliyor. Hayır kardeşim porno yasaklanmasın. Daha gerçekçi porno yapılsın.
Evet.
Pornoda gördüğümüz şeyler çoğunlukla gerçek değil. Gerçek şeyleri görebildiğimiz pornoların da fiyatı çok pahalı. Dolayısıyla insanlar tamamen tamamen bir tüketici mantalitesiyle tabii ki de ücretsiz ya da ucuz olanı tercih ediyor.
Evet.
Dolayısıyla gördüğümüz şeyler, özellikle konuşmadığımız şeyler olduğu zaman gördüğümüz şeyler bizim tek referansımız haline geliyor. Vulvalar da bunun başında geliyor. Çünkü biz arkadaşlarımızın vulvasını görmüyoruz. Ne bileyim, ailemizde bir yerin vulvasını görmüyoruz. Bizim kültürümüzde çıplaklık da atıyorum. İşte çocukların ebeveynlerini kaç yaşına kadar çıplak görüp görmeyeceği bile çok böyle sert şekilde tartışılan konular arasında. Dolayısıyla bu konuda da çok konuşmuyoruz da. Bak, herkesin vulvası farklıdır yavrucuğum, seninki böyle normal, onunki başka türlü normal de demiyoruz. Bir de onun üstüne şöyle bir şey, bir araştırmayla karşılaşmıştım. Daha doğrusu Vancouver'da jinekologların toplandığı bir etkinlik vardı ve orada birkaç jinekolog şunu dile getirmişti. 15-16 yaş bir kısmı henüz herhangi bir cinsel birliktelik yaşamadan labioplasti, yani dış dudakları, iç dudakları ya da vulvanın herhangi bir bölgesine bir modifikasyon isteğiyle gelen genç insanlar, genç vulva sahiplerinin bir kısmının ve büyük bir kısmının sanılanın aksine partner baskısı değil, anne baskısıyla orada olduğundan,
evet,
bahsettiler.
Okudum.
Bunu ben duydum ve böyle hani böyle ajitasyon yapmak hiç hoşuma gitmiyor, fakat başımdan aşağı gerçekten kaynar sular indi. Çünkü özellikle hayatında bir annesi olan genç kızlar için söylüyorum ya da vulva sahipleri için söylüyorum. Sadece vulva için değil, o vücut algısı ve o beden algısı için o kadar kritik ki o çocuğa söylenilen şeyler.
Kesinlikle.
Ya uzmanlar bangır bangır bağırıyor. Çocuklarınıza şişko demeyin, çocuklarınızın kilosuyla dalga geçmeyin, çocuklarınızın vücuduyla dalga geçmeyin. Aynanın karşısına geçip of yine kilo vermeliyim demeyin çocuğunuzun önünde. Hani kendi beden algınızı ilk başta bir üstüne çalışın ki çocuğunuza da güzel şeyler aktarabilin. Şimdi biz diyoruz Vancouver çok medeni, Kanada çok medeni bilmem ne. Hani medeniyet ne zaten, o çok tartışılır ama al işte 15-16 yaşındaki genç biri annesiyle beraber geliyor. Şimdi buranın farkı şu, o doktor onu reddedebiliyor.
Hı hı.
Daha doğrusu buradaki prosedür şu, labioplasti isteğiyle gelen bir insanın sen ilk başta psikolojik çok ciddi bir fonksiyonel sıkıntısı yoksa, atıyorum idrar yapmasını engelleyen ya da iç çamaşırına pantolonuna takılacak derecede bir sarkma ya da bir şekil değişikliği vesaire yoksa, onu hemen psikoloğa gönderiyor. Niye? Çünkü
18 bunun... yaş altıysa mı, herhangi biri ise mi?
Herhangi biri ise diyebiliyorum.
Hı hı.
Bir heyetten destek alıyor. Tek başına, hı hı, bir doktor olarak, jinekolog ya da operatör olarak buna karar vermiyor çoğunlukla. Hı hı. Ama tabii 18 yaş burada, çünkü 18 yaş altı da kendi başına bir takım kararlar verebiliyor. Türkiye gibi, hı hı, bir sınır yok burada birçok konuda. Fakat burada sağlığa bir, yani daha bütüncül bakıldığı için orada şunu düşünen de vardır tabii ki. Tamam, ben bunu yapayım işte buradan güzel para kazanayım bilmem ne falan değil. Sosyal sistem çünkü. Orada, hı hı, sen gereksiz bir operasyon yaptığın zaman başka birinin çok daha elzem operasyonundan zaman çalmış oluyorsun aslında.
Hı hı.
Bir kar güdüsü yok dolayısıyla sağlıkta. Bu da mesela sebeplerden bir tanesi. Beyazlatma, labioplasti, diğer bir takım herhangi bir gerekliliği olmayan operasyonların çok ciddi bir kar şeyi var uzmanlar için. Deli gibi para kazanıyor. Bir de utanmadan yazıyor bunu ya. Instagram'ına, YouTube'una beyazlatma operasyonu indirimi yapıyorum. İşte bilmem ne terapisinde şu kadar, bunu alana bu bedava falan. Yani pazarda domates satar gibi vulva beyazlatma prosedürü satan uzman gördüm.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Podbi Medya'dan yeni bir podcast dizisi. Misafir Odası.
Aa, hayali kitlen. Merhaba. Nasılsınız?
Ben Umay. 35 yaşındayım. Kafamın içinde kalmayı severim.
Abla, annem yok.
Ben annenizi gördüm.
Fayruz, neydi bizim örgütün adı? Susun!
Volkan Çıkıntıoğlu'nun yazdığı, Tunç Şahin'in yönettiği, başrollerinde Aslı İnandık, Güven Murat Akpınar ve Derya Alabora'nın oynadığı Misafir Odası tüm podcast platformlarında yayınlanıyor.
kısmen porno, kısmen cinsellik eğitiminin olmaması, aslında çoğunlukla cinsellik eğitiminin çok erişilebilir olmaması, bu konuda net konuşulmuyor olması ve genel anlamıyla sadece vulvasan spesifiğinde değil ama bedenle ilgili aileler içinde olan diyalogların da ben çok etkilediğini düşünüyorum. Ya da arkadaş grupları arasında olan diyalogların çok etkilendiğini düşünüyorum. Bunun üstüne eklenen bir de Türkiye'de bir bekaret kaygısı. Yani aslında vajina ya da vulvaya yapılan bir takım operasyonların işte kullanırsan kararır, İşte kullanırsan genişler, genişlerse eşin anlar falan gibi böyle hiç doğruluğu olmayan. Ya eşin klitorisin nerede olduğunu bilmiyor ya, genişlik vajinayı mı tanıyacak? Ya hadi yürü git bir ya, gerçekten o kadar sinirleniyorum ki böyle şeylere. Ha biz açtık çünkü, ha bir diyelim ki vajina genişliyor ve eski haline dönmüyor, diyelim ki. Ha biz o kadar aşmışız ki, o kadar anatomiye hakimiz ki o böyle milimetrik farkı anlayacakmış. Ya gerçekten dediğim gibi burada kesinlikle bu gibi bilgileri tüketen ya da buna inanan bireylere kesinlikle sempati ve şefkatten fazla verecek hiçbir şeyim olamaz ya da bunlardan farklı verebilecek hiçbir şeyim olamaz. Ama şu yani uzman düdükleri gerçekten beni çok sinirlendiriyor. Uzman demek zaten hani dilim varmıyor, bayağı şarlatanlık yapıyorlar.
Evet, hap yap para kap gibi bir şey olmuş oluyor.
Aynen öyle, aynen öyle.
Labiyoplastinin riskleri nelerdir Raykan?
Şimdi ben bir operatör olmadığım için ve jinekolog olmadığım için bu konuda bir jinekoloğa danıştım. Hatta Vagina Bible diye bir kitap çıktı. Evet. Yazarı Jen Gunter. Onunla sohbet etme fırsatım olmuştu. Ve ona sordum. Ve şöyle anlattı. Yani bu fikir bana aitti, kendisine ait. Dedi ki biz dedi labioplasti yapılmasının sebeplerinden biri de bunun dışarıdan işte camel toe dediğimiz dışarıdan böyle tight giydiğin zaman hafif bombesinin gözüküyor olması falan filan. Bu bahane ediliyormuş bazen. Diyor ki biz kot pantolonlarından erkeklerin ya da penis sahiplerinin penislerini de görüyoruz.
Hangi tarafta onu da görüyoruz falan bazen.
Ya zaten bu baskılar hani cis erkekler tarafından kurulduğu için, yani patriarkadan bahsettiğim için şu anda erkek dediğim zaman penisli erkeklerden bahsediyorum. Biz kimse onlara gidip kot pantolonundan penisin gözüküyor kanka şunu bir ucundan kırpalım demiyor. Vulvalara niye biz ucundan kırpalım diyoruz? Kaldı ki ereksiyon dediğimiz şeyin sadece peniste gerçekleşen bir olay olduğunu biz düşünüyoruz. Halbuki vulvada da erectile tissue dediğimiz erekte olan dokular var. Ve bu dokular hem fonksiyon gereği hem de kişinin hazzı adına çok önemli dokular. Dolayısıyla levyoplasti yaptığın zaman bu dokuların bir kısmını sen vücuttan çıkarmış, kırpmış, yok etmiş oluyorsun. Dolayısıyla birincisi oradaki hassasiyetin kaybolma riski var. İkincisi çok hassas bir bölge, bundan doğabilecek komplikasyonlar var. Üçüncüsü ve bence daha önemlisi bunun bir ya nasıl burnumu yaptırıyorsam işte vulvamı da yaptırırım sana ne boyutundaki evresi. Burunda sen hani senin vücudun için gerekli olan ya da belli bir fonksiyona sahip işte erektil doku kaybetmiyorsun olarak açıklamıştı mesela. Bunun ötesinde de sen bir insana sadece iki opsiyon sunuyorsan bir kullanılmış vulvalı olacaksın. İki yepyeni gıcır gıcır pembiş tontiş vulvalı olacaksın. Sen bu insana aslında bir opsiyon tanımıyorsun. Sen bu insanı bir yere doğru yönlendiriyorsun. Ve bu cinsellik özelinde çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi. Ya aynısını işte onarım terapisi için de söyleyenler var. Ama toplum onları istemiyor, o yüzden onarım terapisi yapalım. Hayır kardeşim, iki opsiyon bu değil. Yani opsiyonların senin ya dışlanacaksın ya değişeceksin değil. Gerçekçi bir opsiyon tanınmadığı sürece ya da opsiyonlar tanınmadığı sürece, çok sevdiğim bir arkadaşım zamanında şey demişti. İki opsiyonun varsa aslında opsiyonun yok. Yoktur Rayka.
Aynen
ya da
öyle.
Opsiyonların sana başka biri tarafından sunuluyorsa opsiyonların yok demektir. Dolayısıyla risk var mı? Var. Ama bence daha da önemlisi hani olay şu olmamalı. Bakın bu ameliyatı yaparsanız şöyle riskler sizi bekliyor gibi bir korkutma stratejisinden ziyade. Kardeşim vulvan olduğu gibi zaten normal senin. Mesajı bence çok daha önemli.
Şey gördüm bir de Barbie vulva, Barbie vajina ve birazcık bu komik geldi bana. Müdahalelere bakarken zaten o kadar çok alt başlık gördüm ki işte hani vulvaya ve vajinaya yapılan şeylerde. Ama Barbie vulva biraz daha ilgimi çekti çünkü Barbie'nin vulvası ya da vajinası yok. Yani bu ne demek? Vulvalarımız olmasın mı isteniyor? Yani yok mu olsunlar isteniyor? Sen ne düşünüyorsun bu Barbie meselesi boyutundan?
Bence herkesin klitoris özlemi var. O yüzden de kıskanıyorlar. Yani artık en sonunda bunu en son artık bunu söylemek aklıma geliyor gerçekten. Bunu tabii ki de şaka olarak söylüyorum. Evet, yani bence şimdi vulva demek, vajina demek birçok şey demek. Birçok işin sadece birer organ. Ama bunun daha toplumsal ve tarihsel boyutuna baktığın zaman işte can verebilen, işte içinden birkaç kiloluk bir şey çıkartabilen, güçlü, kırılgan olmayan, böyle kompleks bir sistemden bahsediyorsun esasen. Yani çok da mistikleştirmek istemiyorum bunu ama bu mesajlar bizim vulva ve vajina ile ilgili algılarımızı etkileyen şeyler. Biraz önce saydığım şeylerin tamamı patriarkal düzene tehlike oluşturan şeyler. Dolayısıyla Barbie vulva, zaten Barbie'nin kreasyonu da çok 1950'lerde bir çalıntı bu arada Barbie. Netflix'te çok güzel bir belgesel var. Bizi yapan oyuncaklar.
Ha evet diye. Bizi yapan filmler falan diye de sanırım birkaç böyle aynen. Şeydi. Tamam evet.
Oyuncakları izlemeni tavsiye ederim ve dinleyenlere de tavsiye ederim. Çünkü gerçekten oyuncaklar aslında o kadar kritik bir anlam taşıyor ki. Çünkü onlarla büyüyorsun, onlarla oynuyorsun. Şimdi günümüzde artık Barbie'nin çok eleştirisi var. Barbie'nin vücudu hiçbir insan vücuduna benzemediği hı-hı. gibi. Asla hani estetik operasyonlarla da elde edilebilecek bir vücut zaten değil. Fonksiyonel yani işte boynu kafasını taşımaz, kalçaları paramparça olur falan filan. Hı hı. Dolayısıyla gerçek olmayan ve çok ne amaçla üretildiği çok belli olan bir şeyin biz vulvasının operasyonunu yaptırıyoruz. Kim için, ne için? Yani bence patriarkanın en büyük başarılarından bir tanesi de zaten kadınları oldukları gibi sevmemeye ikna hı hı. etmiş olma hali. Yani kadınlardan nefret ettiği kadar kadınların da belki kendilerinden, yani bunu yine tırnak içinde söylüyorum. Hı hı. Vücutlarımızdan, vulvalarımızdan, cinselliğimizden, başarılarımızdan vesaire bizi soğutmuş, belki hak etmediğimizi düşündürüyor olması.
İşte oradaki ya da işte utanç duymanı sağlaması ve utanç gerçekten karlı bir iş yani.
Utanç dünyanın en karlı işi ve cinsellik adına bana hep soruluyor işte iyi bir cinsellik için ne gerekli? Hani tek bir şey söyleyecek olsan utanmıyor olmak.
Doğru.
Utanç, kesinlikle. Utanç, evet utanç bazen hayatımızı kurtarabiliyor gerçekten. O anda, o zamanda, içinde bulunduğumuz toplumda hayatta kalabilmemize bazen vesile oluyor. Hı hı. Ama utanç cinselliğe iyi gelen bir şey kesinlikle değil. Ve o utanç işte biraz önceki örnekte söylediğim gibi ebeveynlerden çocuklara aktarılıyor. Hı hı. Beden utancı, işte kıl utancı, vulvanın sağ kanadı bir tık daha uzunmuş utancı. Evlenmeden önce seviştin utancı. Bunların hepsi büyük utançlar ve vücudumuzda taşıdığımız şeyler.
Bir de klitoristen bahsettik. Klitoral hüdoplasti diye bir şey okudum. Klitoris üzerindeki cilt katlantılarının alınmasıymış. Hı-hı. Böyle diyordu açıklamada. Bu kısım şey klitorisi koruyan o kapşon yani hood'u nasıl çevirir? Yani o kısım değil mi burada bahsetti? Yani hı-hı. o kısım aslında hı-hı. koruması için olan kısım değil mi? Nasıl bir operasyon bu?
Ya şöyle diyebiliyorum. Yine bu benim uzmanlık aha. alanım değil fakat bazen kişilerde işte kilo alımı, işte çocuk sahibi oldularsa, özellikle vajinal doğum yaptılarsa ya da bazen doğuştan vesaire klitorisin üstü çok kapalı olabiliyor. Dolayısıyla hı-hı. bu klitorise eriş yani klitorisin dış kısmına erişimde ve dolayısıyla haz deneyimlemeyi de engelleyebilen şeylerden bir tanesi oluyor. Hı-hı. Bununla ama bu söylediğimle partnerim klitorisi çok zor buluyor. Ben orgazm olamıyorum. O yüzden onun işini kolaylaştırayım arasında büyük bir fark var bence. Evet, klitoris çok hassas bir bölge ve gündelik hayatta iç çamaşırına, pantolona vesaire sürttüğü zaman kişiye hani evet bazen haz da verebilir ama genellikle rahatsızlık da verebilen bir şey. Bu çok kapalı olduğu zaman da kişinin haz deneyimlemesine bazen klitoral uyarılma sonucunda deneyimlediği haza müdahale edebilen bir şey. Ama yine burada biraz önce bahsettiğimiz o işte kayısı gibi gözüken dış dudak, iç dudak çok simetrik, üstte çok belirgin bir klitoris, ulaşılması kolay bir klitoris, eşi partneri çok uğraştırmayacak bir klitoris gibi bir algının da yine buna ben sebep olduğunu düşünüyorum.
Şimdi birazcık daha içerilere girelim istiyorum. Aslında şey, vajinal buhar banyosu diye geçiyor ama bilemiyorum ne kadar vajinal, ne nereye ulaşıyor onu tam bilmiyorum. Bu yakın zamanda adet dönem rahatsızlığından kurtulmak için, doğurganlığı arttırmak için işte çeşitli faydalar sunduğu söylentisiyle haber oldu bu vajinal buhar banyoları. Bu nedir, ne yapıyorlar, ne oluyor?
Neden?
Ne bu yani, neden? Evet.
Şimdi vajinal buhar banyosu denilen şeyin aslında çok kadim kültürler, işte Mayalıların falan filan yaptığı bir ritüel olduğu. Bunun işte rahmi ve vajinayı temizlediği, kimi yerde şey okudum işte çakraları hizaya getirdiği. Başka kaynaklarken akademik kaynaktan bahsetmiyorum. Hı hı. Bu ürünleri satan kaynaklardan bahsediyorum. Bunun işte cinsel isteksizlikten, menstrual ağrılara, doğurganlıktan, ne bileyim kadınsal enerjilerden, enerjilerin geri getirilmesine kadar birçok farklı şeye olumlu etki ettiğine dair bir pazarlama stratejisi oluşturulmuş durumda. Ve genellikle bu ürünleri savunan insanlar da bir kere bu ürünleri çok böyle sanki soylarını korurcasına savunma trendi var. Bu sadece Türkiye'de değil, Kuzey Amerika'da da böyle. Hatta bundan birkaç ay önce Amerika'da bir bitkisel tıp uzmanı var. Adı Aviva Rom. Yale mezunu bir uzman. Ve ondan bir e-mail geldi. Ve e-mailde şu yazıyordu. İşte başlık, vajinal buhar banyolarını tekrar değerlendirmenin zamanı geldi gibi bir şey. Ya da akıllı kadınların vajinal buhar banyosuna bakışı gibi böyle bir yazı vardı. Ve okuyabildiğim intro kısmında şey yazıyordu. Okey, bu hani kadim kültürler tarafından yapılmış ve bugüne kadar yapılmış olabilir ama artık hani gerçekleri görmeliyiz tadında bir yazıydı. Tadında diyorum çünkü yazıyı okuyamadan yazı kayboldu ortadan. Sonra bu kişiden tekrar bir e-mail geldi ve şunu yazıyordu e-mailde. Bu vajinal buhar banyolarının birçok insan için bir kültürel anlam taşıdığı ve bir ritüel olduğunu farkındayım. Çok fazla olumsuz tepki çektim. Dolayısıyla hani insensitif olduysam, yani duyarsız ya da sizin değerlerinize saygısız bir şey yaptıysam özür dilerim gibi bir e-mail içeriyordu. Ve ben bunu gördüm ve çok sinirlendim. Çünkü birincisi insanların tepki gösteriyor demesi bu şeyin doğru olduğu anlamına gelmez. Bana 5 yıl önce vulva dediğim zaman da çok tepki gösteren oldu. Bunun birçoğu da vulvası olan insanlardı. Ama bu onun vulva olmadığı anlamına gelmiyor. Kadim kültürlere saygıyla günümüz verileri yok saymak ya da bildiğimiz şeyleri bilmiyoruz saymak ya da kadınları ya da vulvası olan insanları kandırmak arasında büyük bir fark var. Mısır'da zamanında eski bundan binlerce yıl önce insanlar doğum kontrol yöntemi olarak timsah dışkısıyla bal karıştırıp bunu vajinalarına sürüyordu. Yani kadim kültürse o zaman onu da yapalım biz. Yani bunun evet özellikle hani Kanada'da olduğumdan da kaynaklanan sanırım bir şey bu. Özellikle yerli kültürlerin tıp uzmanlıkları, bilgi aktarım metodları vesaire bizim tırnak içinde modern tıp ya da modern dünyada çok karşılaşmaya alışık olmadığımız ama bir şey kutsalsa bence onların bilgileri kutsal. Kutsallık kavramı, ben hani popüler kültürdeki kutsallık kavramından bahsetmiyorum. Hani doğayla bir bütün içinde yaşama hali ve insanın o doğadan üstün olmadığı bir yaşam biçimi. Gerek işte Mayalar, gerek Kanada yerleri, gerek Amerika yerleri olsun. Dolayısıyla çok saygı gösterilmesi gereken şeyler olduğunu inanıyorum. Fakat bununla sen para kazanmak istiyorsun diye ama benim işte bilmem kimin kültürüne laf ettin cilik. Benim hoşuma gitmiyor. Ben bunun düpedüz insan kandırma olduğuna inanıyorum. Düpedüz patriarkal sisteme hizmet eden bir şey olduğuna inanıyorum. Çünkü işin doğrusu şu. Yine bir jinekologla bu konuyu istişare ettim. Ve şunu söylüyor. Bu bildiğimiz bir şey. Vajinanın içi aslında hani oksijensiz bir, hani oksijen girmemesi gereken bir yapı. Hatta şunu bile söylüyor bazen doktorlar. Evet, tamponu içeride çok bırakmak tehlikeli ama sürekli zırt pırt tampon değiştirmek de iyi değil. Çünkü sürekli bir şey sokup bir şey çıkarıyorsun sen. Oksijen çıkıyor, yeni bir ürün giriyor vesaire. Vajina aslında rahat bırakmamız gereken bir organ. Bu birincisi. İkincisi, okey, çok güzel bitkileri topluyorsun. Buhar olarak onu yapıp vajinaya yediriyorsun. Bir kere o buhar vajinanın birçok yerine nasıl ulaşıyor? Hani lojistik olarak nasıl ulaşıyor?
İşte onu sormak istemiştim bir de yani. Benim kafama İkincisi, da takılan kısmı oydu.
Diyelim ulaşıyor. Cinsel isteğimizi nasıl olumlu etkiliyor? Menstrual döngümüzü nasıl düzeltiyor? Yani bunun kanıtın nerede senin?
Hiçbir kanıtı yokmuş yani, faydalarının hiçbir şekilde test edilmemiş zaten.
Hiçbir kanıtı yok. Şimdi burada yine başka bir sorunsalla karşılaşıyoruz. Çok samimi olduğum bir arkadaşım bitkilerle çok ilgili. Bu konuda çok güzel eğitimler almış bir insan. Onunla sohbet ediyordum ve şey dedi bana. Rayka dedi, evet dedi, şeye katılıyorum hani çok hatalı bunun böyle bir pazarlama şeyi olarak kullanılması vesaire vesaire. İnsanların deneyimleri de paylaşılıyor çünkü işte. Ben çok memnun kaldım. Ama olumsuzlar hiçbir zaman paylaşılmıyor mesela. Zaten vücudumuza koyduğumuz, yerleştirdiğimiz bir ürünün belli test aşamalarından geçiriliyor olmasının sebeplerinden biri bu. Belki bu obez insanlar üstüne farklı etki edecek. Belki kalp sorunu olan insanlar üstüne farklı etki edecek. Belki gebelik üstüne atıyorum ilk ayda olumlu tepki verecek ama sonraki gebeliklerde bir olumsuzluğa sebep. Hani bilmiyoruz, hiçbir şey bilmiyoruz. Fakat şunu söylemiş, sen insanların bireysel kararlarına, kendi vücutları üstüne kendileri bir karar vermelerine çok inanıyorsun. İşte kürtaj hakkını savunuyorsun, işte cinsel aktif olma, aktif olmama hakkını savunuyorsun. O zaman biri kalkıp sana diyorsa ki ya vajinal buhar banyosu da bana iyi geliyor Rayka, yani ne yapayım dese ne diyeceksin ona demişti. Ve evet, yine katılıyorum. Senin vücudun ve senin kararın, sen vücuduna istediğin şeyi sokabilirsin, çıkartabilirsin, bulamaç edebilirsin. Tekrar ediyorum, ben ve benim gibi uzmanların sorunu bireysel kullanıcıyla değil. Bunu bir tıbbi gerçeklilik, işe yarar bir yöntem olarak insanlara pazarlayan kişi ve kurumlarla. Çünkü Pfizer zamanında Viagra piyasaya çıktığı zaman bir araştırma yapıyor. Viagra'yı çıkaran firma. Viagra o kadar fazla satılıyor ve o kadar fazla işte olumlu geri dönüş alıyorlar ki diyorlar ki biz bunu kadınlar için de üretelim, yani eminim vardır bir yöntemi diyorlar. Ve oturup çalışmalara başlıyorlar. Mantıklı mı? Mantıklı. Teşekkür ederiz ilgi ve alakalarına. Deniyorlar. İşte Viagra'yı, bildiğimiz hani penis olan insanlar için üretilmiş Viagra'yı kadınlar üstünde deniyorlar. Ve bugüne kadar yanılmıyorsam herhangi bir ilaç testinde görülmüş en yüksek placebo efekti görülüyor.
Aha.
Yani bu ne demek? Söz konusu kadın cinselliği olduğu zaman cinsel istek, isteksizlik, üreme, tırnak içinde daha iyi sevişme gibi hapların ya da kolay çözümlerin olmadığı ve kolay çözümlerin olmamasının sebebini de bizim bu konularda konuşmuyor olmamız olan konularda biri çıkıp bakın bu hepsine iyi geliyor dediği zaman biz tabii ki ona inanmak istiyoruz. Çünkü başka alternatifimiz yok. Yine o opsiyonlara geliyoruz. Opsiyon ya partnerimle olumsuz bir cinsel yaşantım olacak ya da şu buhar banyosunu bir deneyeyim de belki de iyi gelir yahu. E şimdi burada onu kullanan insanı suçlayabilir misin? Bence suçlayamazsın. Kullanıcıyı suçlayamazsın. Ama herhangi bir veriye dayanmadan ve potansiyel zararları olabilecek, vajina dokularında yanma olabiliyor, enfeksiyonlar gerçekleşebiliyor gibi sorunlara sebep olacak bir ürünü niye biz pazarlıyoruz?
Bir de yani burada kendi kendini temizleyen vajina ile alakalı sanki böyle kirliymiş ve temizlenmesi gerektiği fikrini de bu fikirle beraber geliyor gibi sanki bu buhar banyosu olayı aynı zamanda.
Ben buna yani, %100 katılıyorum.
Hani o senin dediğin o kişiyle ya da kullanıcıyla alakalı olmayan kısımda da işte ne bileyim estetik ameliyatta da okey, estetik ameliyata karşı değilim ama yani sen onu yaptırana kadar sana kötü hissettiren bütün o vaziyetle derdim benim zaten diyorum ben
evet.
de.
Evet. Aynen. Bence de aynı spektrumun farklı noktaları olduğunu düşünüyorum. Çünkü rahminiz pis değil. Vajinanız pis değil. Vulvanız pis değil. Bunların, bu organların temizlenmeye, arınmaya, dengelenmeye ihtiyacı yok. İhtiyacı varsa da yani bir sıkıntı yaşıyorsanız da evet, modern tıbbın bütün her şeye cevap bulabildiğine inanıyor muyum? Hayır. Özellikle Türkiye'de etik standartlarımızın çok düşük olduğuna inanıyorum. Ve yine muzdarip olanların danışanlar olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla danışan konumundaki bir insanın alternatif sonuçlar arayışını çok iyi anlayabiliyorum. Burada zaten o insanlara bir lafımız yok.
Peki bu vulva ve vajina utandırmasına karşı ne yapabiliriz?
Bu algıları yerinden kırmak, işte patriarkayla savaşmak ile eşdeğer bence. Alternatif kaynaklara bakmanın otomatik olarak vulva algısı üstünde olumlu etki yarattığını bulmuş bu aynı araştırma. Biraz önce bahsettiğim hani pornoda tek tip vulvaya maruz kalan insanların nasıl şeyleri düşüyorsa, vulva algıları düşüyorsa, çeşit çeşit vulvalara maruz kalan, yani görsellerine vesaire maruz kalan insanların da bunun olumlu bir etkisini gördüğü ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bol bol vulva görsellerine bakın. Ama şaka bir yana bana şöyle mesaj atan çok fazla vulva sahibi oluyor. Ya geçen gün bir şey paylaşmıştınız. Ben sanatçıların çizimlerini falan çok sık paylaşmaya, destek olmaya çalışıyorum. Ve bir kısmı da hep böyle vulva çizen insanlar. Hatta
vulva galeri var.
Vulva galeri var aynen. The Great Wall of Vagina var ki adı hatalı vulva olmalı falan filan. Neyse, bunlara bakmak bile oha lan benimki hiçbirine benzemiyor. Çünkü hiçbiri hiçbirine benzemiyor zaten hissini yaratabiliyor. Bazen aslında böyle şeylerin çözümü evet çok zor. Bazen yıllarca bir psikoloğa gidip gelmeyle oluyor. Bazen de bir görsele bakıyorsun ve kafanda ışıklar yanıyor ve diyorsun ki yani fuck you patriarchy.
Evet, ben de bu bölümün araştırmasını yaparken Instagram'da zaten takip ediyorum işte vulva galeriyi vesaire falan. Ama bu bölümün araştırmasını yaparken de böyle çeşitli çeşitli fotoğrafların olduğu, işte oradan buradan falan, gerçekten bir dünya vulvaya baktım ve böyle hani tek tipleştirmeyle alakalı bir şeyleri geride bıraktığımı düşünsem de böyle hala bayağı iyi geliyor yani bir sürü vulva şekil görmek. Kesinlikle şahane bir direniş yöntemi olduğunu düşünüyorum.
Söylediğim. Burada Burada teşekkür ederim. Mevcut gündemle beraber aslında belki radarımıza biraz daha giren vulva çeşitliliği sadece şekil çeşitliliği değil, aynı zamanda renk çeşitliliği de alakalı. Ya da vulva üstündeki kılların, tüylerin çeşitliliği de alakalı. Ve burada ben özellikle yine belki tıp okuyanlara değil lafım. Fakat tıp kitaplarının da bu tek tipliliği çok fazla desteklediği ve körüklediğini düşünüyorum. Tıp kitaplarında hala günümüzde klitorisin tam yapısı yer verilmiyor. Hala vulvaların çeşitliliğine yer verilmiyor ve hep simetrik vulvalar var. Yani benim bugüne kadar gördüğüm, ben tıp okumadım fakat kitap okuduğum kitapların içinde, ders kitaplarının içinde bir sürü vulva vardı. Ve 2008-2012 arasında lisans eğitimi alırken çok fazla çeşit vulvaya ben de maruz kalmadım. Görsel anlamda ve akademik anlamda da. Bu da çok sıkıntılı. Şimdi sen bir doktor adayına sadece tek tip vulva gösteriyorsan zaten hayatında kaç tane vulva görmüş olabilir bir insan. Bu sefer gördüğü vulvaların belki de çok normal olmadığı ya da kendi standartlarında iyi olmadığını düşünecek. Bu da önemli. Bir insan bir meslek sahibi diye, seksolog da olabilir, doktor da olabilir, psikolog da olabilir, kendi algılarından, kendi önyargılarından ve içinde yetiştiği toplumun önyargılarından otomatik olarak muaf sayılmıyor. Bunun üstüne çalışması gerekiyor. Bence bizim toplumumuzda anlayamadığımız şeylerden bir tanesi de bu. Sen birden psikolog oldun diye de ben birden zaten olmuyor kimse psikolog ya da seksolog ama birden ne olduysak işte oluyoruz diye tamam bu insan o zaman beni yargılamayacak. Evet ideal olarak yargılamaması lazım. Ama senin de radarın açık olsun. Seni yargılıyor mu? Yargılıyorsa başka bir uzman bul kendine bulabiliyorsan. Ama tabii bunlar da lüks çünkü herkes uzmana erişim sağlayamıyor.
Kesinlikle.
Bazen tek bir uzman oluyor yaşadığı yerde vesaire vesaire vesaire. Ama hepimize çok büyük bir iş düşüyor esasında. Bu sadece tıp dünyasının ya da işte ne bileyim alternatif tıpçıların, şunların, seksologların falan işi değil. Yani senin, benim, herkesin üstüne çok fazla iş düşüyor.
Evet. Çok teşekkür ederim Rayka. Senin sormak, söylemek, eklemek istediğin bir şey var mı?
Ya kurban olayım vulvalarınıza bir bakın. Varsa yani neye benzediğini görmek bile gerçekten bakın. Ve bu konuda özellikle jinekolojik kanser tedavisi görmüş ve kurtulmuş kişilerle çalışma yapan bir araştırma ekibi var Vancouver'da. Onların bir eğitimine katıldım ve şöyle diyorlardı. Diyelim ki bir ameliyat olmuş kanser sebebiyle. O bölgeye bakarak ya da vücudunda memnun olmadığın bir yere bakarak meditasyon yapmanın bile diyorum aslında hiç bilelik bir şey değil. Çok önemli bir tedavi metodu olduğu ortaya çıktı artık bunun. Aslında hep biliniyordu da biz işte ancak anlayabildik diyelim. Neyse çok uzatmayayım. Memnuniyetsiz olduğumuz ya da olması gerektiği gibi olmadığına inandığımız şeylerin üstüne sorgulayalım. Yani bu kendi bedenimizde olsa dahi neden? Neden şu anda baktığım şeyden hoşlanmıyorum? Neye benzemesini istiyorum? O benzediğim şeyi neden istiyorum? Hani kimin normali, kimin vücuduna buna benziyor? Bana bu vücudumla ilgili neler söylendi kim bilir? Annem, babam, teyzem, nenem, dayım tarafından. Bu şey bir yolculuk. Bazen uzun bir yolculuk, bazen kısa bir yolculuk. Ama yani dinleyenler bilsin ki bence herkes bu konularda bazen tökezliyor, zorlanıyor. Bu böyle ultra pozitif, bedeninizi sevin, kendinizi sevin akımı artık bizi kusturma evresine getirdi. Evet. Bedenimizden o kadar yabancılaşma üzerine endeksli yaşıyoruz ki çoğu zaman. Böyle bedenini sev, pozitif ol falan. Hayır ya, bir bedenini tanımaya başla önce.
Evet, önce bir istiyorum. Hani nötrleyelim, kabul edelim ki oradan olumlamaya geçebilelim. Zaten öyle zümp diye atlayamıyoruz kesinlikle.
Ki nötr olmakta da hiçbir sıkıntı yok bence yani.
Aynen öyle. Çok çok teşekkür ederim tekrardan.
Ben de çok teşekkür ederim.
Bütün vulvaların ve vajinaların normal, eşsiz ve güzel olduklarını söyleyerek veda etmek istiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.